Kitabın adı Aşkı Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Roman. 4. ayrım. 8 yaşımda olmalıydım. Soba köşede çıtır çıtır yanıyordu. Kardeşim yeni doğmuştu. Bir sepetin içinde karşı köşede uyuyordu. Ağzında emdikçe cup cup diye ses çıkaran bir emzik vardı. Arada gidip büyük bir merakla onun o çocuk uykusuna bakıyordum. El ayağı kundağın içindeydi. Kulakları kepçe olmasın diye başına mermer şahiden bir başlık giymişti. Dışarıda şişhane yokuşuna ilk kar yağıyordu. Beyaz tanecikler havada uçuşuyorlar. Yavaş yavaş karşıdaki maliye şubesinin damını, kaldırımlarını, kenarını, sabahçı kahvesinin yayvan çatısını ve kenardan daracık yolu görünen Yahudi mahallesini ince beyaz bir örtüyle kaplıyorlardı. Hayat önümdeydi ama bunu bilmiyordum. Büyük bir heyecanla döne döne yağan kar taneciklerine bakıyor, oracıkta salonun köşesinde, pencerenin önünde hayaller kuruyordum. Gözlerimi antikacı dükkanının içinde gezdiriyordum şimdi. Kahvem gelmişti. Bir yudum aldım ondan. Eski bir ceviz komodinin üstünde kadife kurdeleyle bağlanmış bir demir kuru karanfil duruyordu. Bir köşede bir saç maşası ilişti gözüme. Eşyalar koyu renkli ve değerliydiler. İçinde çocukluğumun geçtiği bir dünyaya ait belgeler gibi çevremi donatıyorlardı. Kahvemden bir yudum daha aldım. Gözüm dükkanın içindeki karanlığa alıştıkça daha fazla şey görüyor. O anda çocukluğumun bana bu denli yaklaşmış olabilmesine hayret ediyordum. Sarı saçlı kadın kahvesini yavaş yavaş içiyor. Besbelli rahat edip benim söze başlamamı bekliyordu. Elle tutabileceğim kadar yakınıma gelmiş olan çocukluğum şaşırtmıştı beni. Yıllardır aklıma gelmeyen, unuttuğumu sandığım ayrıntılar belleğimden dışarı boşalıyor. Oracıkta içine sığındığım vişne çürüğü kadife koltukta otururken ani ve beklenmedik bir yolculuğa çıkmış olmanın o tuhaf heyecanını yaşıyordum. Bu dükkana niçin gelmiş olduğumu unutmuş gibiydim. Geçmişim beni sarıp sarmalamış, çok sevdiğim ölmüş insanlarım sanki çevremdeki eski ceviz kaplama koltuklara oturmuş, bana hayattayken baktıkları gibi sevgi dolu gözlerle bakıyorlar. Yıllardır yokluğunu hissetmiş olduğum o sevgi ve şefkati yeniden buluvermenin sonsuz mutluluğunu oracıkta yaşıyor, o gerçek sevgiyi nasıl özlemiş olduğumu bir kez daha anlıyordum. Ne kadar güzel eşyalar var burada dedim. Sarı saçlı kadının adını bilmiyordum. Oysa yıllardır sokaklarda yürürken birbirimize rastlar, selamlaşırdık. Adını sordum, Yasemin dedi. Bir yandan kahvemi yudumluyor, bir yandan da beni çevreleyen eski eşyalarla ilgili bilgiler alıyordum şimdi. Şu dolaplar çok güzel. Evet, çok eski onlar dedi o. Ya şu gardırop çok hoşuma gitti. Yuvarlak aynaları, tepeliği ve ortadaki çekmeceleriyle ne kadar güzel şu gardırop. Evet, tacı çok güzeldir onun dedi kadın. Yerinden kalkmış, yaşlı gardırobun üstünde oval aynalar olan kapaklarını açıyor, bana içerideki rafları gösteriyordu. Gözlerim gene dükkanın karanlıklarına dalmıştı. Dipte karşılıklı duran iki koltuğa kaymıştı bakışlarım şimdi. Koyu renk bir goblen kumaşla kaplı, arkaları yüksek, bacakları ince ve zarif koltuklardı bunlar. Aralarına yerleştirilmiş olan sehpanın üzerinde bir demet kurutulmuş kırmızı gül duruyordu. Gül demetin yanında üstü incili bir mücevher kutusu konmuştu. Bir çift uzun kadın eldiveninin yanında pembe kristal taneli bir kolye öylece bırakılmıştı. Uzun yıllar önce İstanbul'da yaşadığım yıllarda bindiğim şehir atları vapurundan biri sanki yanı başıma yanaşmıştı. Pervanelerin çıkardığı sesi, dalgaların homurtusunu, vapurun yanaşırken oturduğum koltuğa çarpışını hissediyordum. Halatlar derin derin gıcırdadılar. Tahta bir iskele atılmıştı vapurdan bana doğru. Demirlere tutuna tutuna birbirlerini iten bir kalabalık acele dışarıya çıkmaya başlamıştı. Çoğu tanıdığım yüzlerdi. Çocukluğumun ve ilk gençliğimin insanları. Kadife koltuğun kenarında yanaşmış olan şehir atları vapurundan tek tek dışarıya boşalıyorlardı. Heyecan içinde Evliya Çelebi İlkokulu'ndan sınıf arkadaşlarımı gördüm. Sütçünün oğlu Osman Nuri, sınıfın kabadayısı Recep Gökgöz ve sarı saçlı Taliha vapurdan inenler arasındaydı. Yaşar öğretmen geride bir yerdeydi. Müdür bey inmek için tahta iskelenin kenarında sırasını bekliyordu. Birlikte Kasımpaşa'daki Lohusa Kadın Türbesi'nin demirli penceresinden içeriye baktığımız eşkom Gülay Üçdal ve ilk sevgilim Osman Alanyalı tahta iskelenin üzerinden koşarak bana doğru gelip dükkanın yarı karanlık, yarı gölgeli dünyasının içinde kayboldular. Bana her öğle zamanı okulun arka kapısına salamlı sandviç getiren babamın odacısı Selahattin el sallıyordu arkadan bir yerden. Kalabalığın arasından sıyrılıp bana doğru geldi. Elinde öğlen yemem için annemin hazırladığı mortadellalı sandviçi tutuyordu. Koltuğun yanından bir yerden bir komodinin gölgesinde karışıp kayboldu. Ayağa fırlamıştım. Vapura girmek için bir hamle yaptım. Vapurun düdüğü 3 kez öttü. Tahta iskeleler içeriye çekilmişti. Dalgaların köpürüp açık yeşil bir renk aldığını gördüm. Vapur oturduğum koltuğa hafifçe dokunarak benden uzaklaştı. Bir süre sonra duvara dayalı bir tel dolabın kapaklarının arasında kaybolup gitmişti. Vişne çürüğü renkli kadife koltuğa yığılırcasına oturmuştum yeniden. Görmüş olduklarıma inanamıyordum. Hayatımda henüz sevdiğim hiç kimsenin eksik olmadığı o mutlu çocukluk yıllarım elimle tutabileceğim kadar yakınıma gelmişlerdi. Elime uzatsam dokunabilecektim onlara. Tahta iskeleler çekilmemiş olsa şehir atları vapuruna atlayıp onlarla birlikte denize açılıp Haydarpaşa iskelesinin oralarda bir yerde kaybolup gidecektim. Dalıp gittiniz diyordu antikacı kadın. Bu eski dünyalara ait eşyalar etkiledi sizi. Oturduğum yerden kalkmıştım. Gene geleceğim buraya dedim. Dükkandan dışarıya koşar adımlarla çıkıp mermer merdivenleri tırmandım. Tunalı Hilmi'deki akşamüstü kalabalığına karıştım. Dürnev ablanın kapısının önündeydim. Gece ağlamış bir kadın gözünün siyah rimelinin yanağa akıp pudraya bulaşması gibi Cebeci taraflarından kentin üstüne yayılmaya başlamıştı. Şimdi ise görkemli siyah kadife bir tiyatro perdesi gibi yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıp iki yana açılarak kentin ışıl ışıl yanan tüm ışıklarını meydana çıkarmıştı. Ankara'da gece başlamıştı. Dürnev ablanın kapısındaydım. Kapıyı 2 kez üst üste çaldım. Mutfaktaydı Dürnev abla. Otomata basıp açmıştı kapıyı bana. Ayakkabılarımı çıkartıp kapının yanındaki lacivert terlikleri giyerek salona geçtim. Dürnev ablanın gelmesini beklerken bu odadaki çok iyi bildiğim tüm ayrıntılara teker teker yeni baştan bakıyor. Bir yandan da yaşamış olduğum günün olaylarını düşünüyordum. İçinde bulunduğum bu salon, duvarlardaki resimler, yerdeki kilimin pişmiş ayva tonundaki renkleri, çevredeki biblolar, karşımdaki televizyon, Dürnev ablanın camdan bir balık biçimindeki kül tablası, kaloriferin üstündeki raftan bana bakan bir gençlik resmi, köşedeki camlı büfenin içindeki bir takım kadehler ve hayvan motifleri. Yeri kaplayan uçuk pembe halı, pencerenin içindeki saksı çiçekleri ve duvarın kiremit rengi boyalı kısmından aşağıya doğru sarkan altın renkli kanatları açık 2 melek yavrusu benim yaşamımın birer parçasıydılar. Seviyordum onları. Alışmıştım hepsine. Bu ev, Dürnev ablanın kartları ve yaşamı yorumlayan o ince çocuksu sesi Arada acıkıp mutfağa girerek kendine yiyecek bir şeyler hazırlaması, nefes darlığı tuttuğu zaman ağzına sıktığı yuvarlak portakal renkli bir kutunun içindeki kortizonlu ilaç sanki benim de yaşamımı oluşturan ögelerdi. Uzak kentlerdeyken özlerdim bu evi. Gece zamanı kapının önünde benim için hışırdayan, yapraklarını konuşturan akasya ağacını, bahçeden gelen gübre kokusunu özlerdim. Bilir miydi Dürnev abla benim bu duygularımı, oraya olan bağlılığımı, acaba bilir miydi? Bilmiyorum. Kendimden pek söz etmezdim ona. Annemi, babamı, İstanbul'da yaşamış olduğum hayatı, arzularımı ya da yalnızlığımı bilemezdi belki de. Kartlardan çıkardığı, bana ait bir dünyayı, onun içindeki bir yaşamı yorumluyordu sadece. Bol para çıkıyordu kartlarda. Nedense sıkıntı da ender çıkardı. Belki de Dürnev ablaya göre öyle gamsız birisiydim. Bilemem ama bunları, tek bildiğim o evi, o dünyayı sevdiğim, kendimi bir şekilde oraya ait olarak gördüğümdü. Dürnev abla gelmişti yanıma. Karşılıklı oturmuştuk masanın başına. Bu gece güzel bir film var televizyonda dedim ona. Film izlemeyi sevdiğini biliyordum. Bir filmi izlemeye başlar başlamaz rastgele bir yerden konuyu yakalar, hoşuna giderse izlemeye devam eder, sonunda da duygulanırdı. Çalan telefonlar onu rahat bırakmaz. Küt grubundan arkadaşları gelmeye başlayınca ise onlara gelemem derdi. Ama şimdi karşımda oturuyordu. Bir sigara yakıp cam tabloya bırakmıştı. Pasajın alt katındaki antikacı dükkanına gittin mi diye sordu hemen. Gittim. Bu sabah gittim oraya. Kadının hikayesi neymiş kupa kraliçesinin? Bilmiyorum dedim. Ona sormayı unuttum. Dürnev abla hayretle baktı bana. Peki ne diye gittin oraya sanki? Ne yaptın? Çok değişik bir yer orası. Eski eşyalar beni gerilere götürdüler. Bir süre sonra da çıktım oradan dışarıya. Duygulanmıştım, rüyada gibiydim. Kupa kraliçesinin öyküsünü unutmuşum. Allah Allah dedi Dürnev abla. Gene gideceğim oraya dedim. O zaman sorarım. Dürnev abla kartları bana doğru itti. Karıştır. Kendine konsantre ol. Kartları karıştırdım. Tamam. Üçe böl. Dokunma. Kartları üçe bölüp geriye çekildim. Dürnev abla kartları teker teker açmaya başladı. Bu bir yol dedi. Yoldan gelen birisi var. Aceleyle geliyor. Dur bakalım kimmiş bu? Üçüncü kartı da açtı. Bir erkek dedi. Yoldan bir erkek geliyor. Kapı zili üst üste çaldı. İkimiz de heyecanla yerimizden fırladık. Dürnev abla koşarak gidip kapıyı açtı. Gelen üst kat komşusuydu. Ne bekliyordum bilmiyorum. Birden içimdeki tüm umutlar sönüverdi. Küt grubu geliyor diye düşündüm. Birazdan İskambil kağıtları ve Şadi Bey'in nişan çikolatası kutusu çıkacak meydana. Dürnev abla dünyada daha tarota konsantre olamaz. Gel Canoş, içeri gir dedi Dürnev abla. İçeriye girmeyeyim dedi komşusu. Bir misafirim var, kapıda kalmış, bize çıktı. Salonda oturup bekledi biraz. Şimdi ışığı görünce zile bir basayım dedim. Kimmiş? Yolla aşağıya. Geliyor dedi Canoş. Yana çekildi. Eddie Fisher, Sema Apartmanı'nın merdivenlerinden aşağıya koşarak iniyordu. Eddie Fisher diye bağırdım. Eddie gel dedi Dürnev abla. Eddie Fisher içeriye girdi. Kapıyı kapattık. Size anlatacaklarım var dedi. Gitti köşedeki üstü işlemeli buldan beziyle örtülü koltuğa oturdu. Heyecanlı görünüyordu. Bir kahve yapayım sana dedi Dürnev abla. İçersin bir kahve değil mi? İçerim. Nasıl olsun? Türk kahvesi. Şekersiz olsun lütfen dedi Edi. Karşımda oturan bu değişik erkeğe dikkatle bakıyordum. İnceydi, ufak tefek sayılırdı. Üstündeki siyah smokin besbelli ünlü bir terzinin elinden çıkmıştı. Kusursuzdu. Kara kıvırcık saçları hafifçe alnına dökülmüştü. Bana şöyle bir bakıp tatlı tatlı gülümsedi. 1960'lı yıllarda ne kadar çok dinlerdim şarkılarını. İnsanı duygulandıran, peşinden sürükleyen kadife gibi bir sesi vardı. Okuduğum öz yaşam öyküsünden, aktris Elizabeth Taylor'dan boşandıktan sonra kendine gelemediğini, Liz'in onu Richard Burton ile aldatıp terk etmesinin yüreğinde onarılmaz bir yara açtığını ve yaşamının ondan sonraki bölümünü kadından kadına koşarak geçirdiğini, o zamanlar Hollywood'daki pek çok ünlünün doktoru olan Max Jacobson'un adlı şarlatan bir doktorun ayakta kalabilmesi ve şarkı söylemeye devam edebilmesi için ona yaptığı iğnelerle amfetamin bağımlısı olduğunu ve bu bağımlılıktan tam 37 yıl kurtulamadığını biliyordum. Doktor Max bu sihirli iğneleri vitamin iğneleri diye yapıyor, karışımını yalnızca kendi bildiği formülde insanı birden diriltip yaşama yeni baştan vantuz gibi yapıştıran amfetamin bulunuyordu. Eddie Fisher, Dürnev ablanın salonuna dikkatle bakıyor, benim o çok iyi bildiğim bibloları, duvardaki resimleri, yerdeki halıyı, ona merakla bakan, kanatları iki yana açık, altın suyuna batırılmış yavru melekleri inceliyordu. Kahvesi gelmişti. Bir yudum alıp arkasına dayandı. Hollywood'da ve Las Vegas'ta elde edemediği kadın kalmamıştı. Anılarında teker teker ayrıntılarıyla yazmıştı her şeyi. Bu anılar yayınlanınca bir bomba etkisi yaratmış, eski karıları ona dava açmış, zaten yaşam boyunca pek ilgilenmeye zaman bulamadığı çocukları, ilk karısı Debbie'de olanlar onunla konuşmama kararı almışlardı. Duygulu bir erkekti. Öz yaşam öyküsünü okurken anlamıştım bunu. Elizabeth'ten sonra hiçbir kadınla ciddi bir ilişkiye girememesinin nedeni, çektiği o korkunç acıyı bir daha çekmek istememesi olmalıydı. Oysa bütün güzel kadınları seviyordu. Onlarsız yapamaz olmuştu. Yaşamının büyük bir bölümünde Doktor Max'in yaptığı iğnelerle ayakta duruyor, bir güzel kadını yatağından kaçıp bir başkasınınkine girerek yaşamına giren tüm kadınlara değerli armağanlar veriyor, altın sesli bir Hollywood kelebeği gibi oradan oraya konuyor, bir ilişkinin biraz ciddileştiğini hissettiği an kendini başka bir ilişkinin içinde değişik bir kadının kollarında buluveriyordu. Hiçbir kadını kırmıyor ama onların da onu üzecek kadar kendisine yaklaşmasına izin vermiyordu. Bir ara iğne sayısını günde 6-7 taneye çıkarmıştı. Doktor Max'in ona öğrettiği gibi iğneleri kendi kendine yapıyordu. Boğazındaki o altın ses, o her şeyi mümkün kılan hazine yavaş yavaş yok olup gidiyordu. Ölmemiş olması bir mucizeydi. Kalbine bir ok saplanmış bir erkekti o. O oku hiçbir zaman çıkarıp atamamış, onun ruhuna yaydığı zehirden kurtulamamıştı. Kahvesini bitirmiş, üstüne yarım bardak da su içmişti. Dürnev abla ile karşısındaki sedire oturmuş, onu dinlemeye hazırlanıyorduk. Ne kadar tuhaf şu yaşam dediğimiz şey diye söze başladı Eddie Fisher. Elizabeth ile birlikte geçirdiğim ilk gece, o hiçbir zaman unutamayacağım ilk gece, ona duyduğum aşkın yaşamımı ve mesleğimi nasıl mahvedeceğini, beni benden nasıl içinden çıkılması zor bir girdabın içine sürükleyeceğini, o sevgi yüzünden ne kadar büyük bir acı çekeceğimi bilseydim eğer, gene de yaşayacaklarımı yaşamaktan bir an bile vazgeçmeyi düşünmezdim. Eddie yavaş yavaş anlatmaya devam etti. Aşk ne zaman başlar? Elizabeth bana aşık olmaya ne zaman karar vermişti bilmiyorum. Bir gün telefon etti bana. Yarın bana gel, havuzun başında olacağım dedi. Ertesi gün evine gittim. Sokak kapısı açıktı. İçeri girdim, seslendim ona. Hiçbir yanıt gelmedi. Yavaşça havuzun olduğu bölmeye geçtim, oradaydı. Üstünde ten rengi bir mayo vardı. Suyun kenarında oturuyordu. Kapıdan girince ben, dönüp bana baktı. O an aşık olmuştuk birbirimize. Tek kelime bile konuşulmamıştı ama o andan itibaren yaşamımın geri kalan kısmının başladığını anlamıştım. Tek bir bakış, gözlerimizin birbirini bulması ve tüm gövdemi o an saran o duygu. Daha önce hiç böyle şey hissetmemiştim. Aşk buydu diyordum. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 30, devamı 5. ayrımda.